Ayrım 13.
Aynı şekilde birincilerin dış ticaret fazlası karşılığı ülkeye değerli maden akışını servetin kaynağı sayması, ikincilerde bunun sürekli olamayacağı tezine yer bırakır. Merkantilistlerde dış ticaret fazlasının devletin müdahaleci politikasını gerektirmesine karşılık, klasikler ödemeler bilançosunda kendiliğinden denge sağlayan mekanizmayı izah etmekle serbest ticareti savunur. Devletin denge sağlamak için müdahalesinin gereksizliğini gösterir. A. Ödemeler bilançosunda sürekli dengesizliğin olanaksızlığı. JBS. S. Mahreçler kanununu ülkeler arası mal mübadelesine de uygulamıştır. Mallar mallarla mübadele ediliyorsa, ithalat ihracatla mübadele ediliyor demektir. Bunlar birbirleri için piyasa oluşturduğuna göre hiç olmazsa uzun dönemde bir ülkeye mal girişi ve çıkışı arasında denge kurulur. Para miktarı da kendiliğinden mübadelelerin miktarına intibak eder. B. Dengesizliğin kendiliğinden düzelmesi, Ricardo. Ricardo'dan 100 yıl önce D. Hume, altın para rejiminde uluslararası altın hareketlerinin ödemeler bilançosundaki dengesizliği bir müdahale gerektirmeksizin gidereceğini göstermişti. JBS'den farklı olarak Hume gibi Ricardo da altın para rejiminde dengenin kendiliğinden kuruluş yolunu açıkladı. Saf altın para rejiminde her ülkenin para stoku altından ibarettir. Kambiyo kuru bu halde altın giriş ve çıkış noktaları arasında sabittir. Kendiliğinden denge mekanizması şöyle işler. İhracatı artı sermaye ithali, ithalatı artı sermaye ihracından daha küçük olan ülke, altın stokunun bir kısmını kaybeder. Aksine ihracatı artı sermaye ithali, ithalatı artı sermaye ihracından daha büyük olan ülkenin altın stoku artar. Çünkü altın fiyatı, gerek açık gerek fazla veren ülke parası itibariyle sabittir. Oysa açık veren ülkede döviz kuru yükselmeye başlar. Bu durumda altın satın alarak bunu yabancı ülkeye göndermek ve orada yabancı paraya çevirtmek, yabancı para için daha yüksek bir fiyat ödemeye oranla daha karlı olur. Böylece açık veren ülke altın kaybeder. Aksi bilanço fazlası veren ülke için geçerlidir. Bu ülkeye altın girer. Ülkelerin para sistemi altın stoku arttıkça para arzı da aynı yönde artacak veya altın stoku azaldıkça para arzı da aynı yönde daralacak biçiminde işliyorsa bu dengesizlik kendiliğinden giderilir. İthalat fazlası olan ülke altın kaybettiği için deflasyonist etkiye, ihracat fazlası olan ülkede altın kazandığı için enflasyonist etkiye maruz kalır. Birincide genel fiyat seviyesi düşer, ikincide ise yükselir. İki ülke malları arasındaki nispi fiyatlar değişir. Sonuçta ithalat fazlası olan ülkede ihracat özendirilirken ithalat kısılır. İhracat fazlası olan ülkede ithalat özendirilirken ihracat azalır. Ödemeler bilançosunda kendiliğinden dengeyi sağlayan öğeler serbest piyasa düzeninde içerilmiştir. Bu süreçte ithalat fazlası olan, dolayısıyla altın kaybettiği için nispi ihraç fiyatları düşen ülkenin ihracat gelirinin artacağı varsayılır. Ricardo tam rekabet şartları varsaydığından her iki ülkenin malları için dünya piyasasında talep elastik demektir. Teori varsayımlarıyla tutarlıdır. Ne var ki gerçekte kendiliğinden denge mekanizması hiç de böyle işlememiş, İngiltere o dönemde büyük altın stoku birikimine sahne olmuştur. C. Sermaye hareketleriyle ödemeler bilançosunda kendiliğinden denge mekanizması. J.S. Mill. Mal ithalat ve ihracatı için Ricardo'nun açıkladığı kendiliğinden denge sürecini J.S. Mill uluslararası sermaye hareketlerine uygular. Altın para standardında sermaye ihraç eden veya borç veren ülkede kambiyo kuru altın ihraç noktasına yükselir. Altın borç veren ülkeden borç alan ülkeye doğru akar. Altın kaybeden ülkede genel fiyat seviyesi düşerken altın giren ülkede yükselir. Borç veren ve borç alan ülkeler arasında nispi fiyatların değişmesi sonucunda birincinin ihracatı artarken ithalatı azalır. Bu mekanizma, borç veren ülkenin ticaret bilançosunda verilen borç tutarına eşit bir fazlalığa yol açtığında, döviz kuru pariteye döner, altın çıkışı durur. Sermaye ihracı veya borç verme olayı, altın stokunun ülkeler arasında yeni bir dağılımına yol açtığı gibi, bu ülkenin dış ticaret mübadele haddini de aleyhe döndürür. Yani altın para standardında kendiliğinden denge sürecini, sermaye ihracı veya ithali dahi önleyemez. Kendiliğinden denge süreci liberal öğreti için çok önemli birkaç noktaya dayanır. İktisadi adamın karıyla ülkenin dış ödeme dengesi arasında tam bir uyuşma vardır. Çünkü dış dengenin kurulması döviz yerine altınla ödemeyi daha karlı bulan iktisadi adamın davranışına bağlıdır. İkincisi, dış ödeme dengesi için piyasaya müdahaleye hiçbir gerek yoktur. Çünkü serbest piyasa düzeni bunu gerçekleştirecek piyasa güçlerine sahiptir. Üçüncüsü, hiçbir ülkenin diğeri aleyhine sürekli fazla sağlaması olanaklı değildir. Piyasanın serbest işleyişi bunu tersine çevirmeye yeter. Ne var ki kendiliğinden dengenin kurulması için ithalat fazlası veren ülkenin deflasyona girmesi gerekir. Bu da hiçbir ülkenin kabul etmek istemediği bir durumdur. Gelir istihdam azalışının kabul edilmediği 1930 sonrası Batı dünyasında bu teori yerini Keynes-Gil gelir hareketleri teorisine bıraktı. Fakat anlayışın değiştiği 1970'li yılların sonundan itibaren monetarist ifadeyle geri geldi. Ancak gerçek dünya ne dün ne bugün bu denli uyarlı biçimde işliyor. 16. Klasik öğretinin avamlaştırılması. Manchester öğretisi. Çok bilgiç bir öğreti ve politik uygulama bakımından kesin amaçları olan klasik teorinin avamlaştırılması olağan sayılabilir. Avamlaştırılmış klasik öğreti, serbest dış ticaret hareketinin kaynağı olan kentten ismini alır, Manchester öğretisi diye anılır. Serbest dış ticaret hareketinin kaynağını Manchester kentinde bulması bir rastlantı değildir. 19. yüzyıl İngiltere'sinde Manchester, dokuma sanayinin merkezidir. Dokuma sanayi, çağın teknolojik bakımdan en ileri sanayi, dokuma da başlıca ihraç malıdır. Yani bütün dünyanın serbest dış ticareti benimsemesinden Manchester dokuma sanayicileri kadar yararlanacak az kişi vardır. Serbest dış ticaretten bu öğretinin yandaşları klasiklerden çok daha geniş bir takım sonuçlar bekler. Siyasi sınırların önemi azalacak, ulusal ekonomiler bir dünya iktisadi sistemi içinde birleşecektir. Bunun çeşitli kesitlerini milli ekonomiler değil, üretimle ticarete katılan özel girişim oluşturacaktır. Ülkeler arası iş bölümü ve mübadelenin yarattığı karşılıklı dayanışma sayesinde savaş imkansızlaşacaktır. Kısacası serbest dış ticaretin dünyayı bir altın çağa götüreceği düşünülür. Bunların en büyük başarısı da Richard Cobden ve Bright, 1846'da İngiltere'de hububat ithalinden alınan gümrük vergilerinin kaldırılmasıdır. İngiliz klasiklerinin karamsarlığına karşı İngiliz serbest ticaretçileri, Francis F. Bastiat'ın iyimser görüşünü benimsediler. Bastiat bir anlamda klasik Manchester teoricisidir. Başlıca eseri Harmonie Économique 1846, Malthus ve Ricardo'nun karamsarlığının protestosudur. Laissez-faire düzeninin kitabının başlığından da anlaşılacağı gibi tam bir iktisadi uyum sağlayacağına inanır. Özgürlük gelişmeyi teşvik edecek, gelişme de verimliliği artırmak yoluyla aynı miktar üretim girdisinden daha fazla mal sağlayacak, tabiatın bedelsiz hizmetlerinin alanını genişletecektir. F. Bastiat'ın iyimserliği Fransa'da 1914'e kadar çok aşırı fakat ikinci derecede önemli birçok yazar tarafından sürdürülmüştür. Fransa'da Bastiat'ın görüşünü ABD'de H.C. Carey'nin iyimserliği izler. Carey'nin fikirleri gerçekte yeni ve genç bir ülkenin ABD'nin imkanlarına, bunu yaşlanmış Avrupa kıtasından ayıran farklara bağlanabilir. İkisi de klasiklerin karamsarlığını tümden reddeder. Ne var ki Carey, çıkarların uyumu, Harmony of Interests 1950'sinde, iyimserliği dış ticarette sürekli koruma politikası ile birleştirir. Geniş bakir toprakları olan ABD'nin nüfus yoğunluğu çok düşüktür. Kerry için ne Malthus'un nüfus ne Ricardo'nun rant teorisinin önemi vardır. Yoğunlaşan nüfusun üretim etkinliğini yükselterek azalan getiriyi gidereceğini, rantın gelişme süreci sonucu kalmayacağını, mülkiyetten doğan gelir mutlak anlamda artsa da nispi anlamda gelirin daha büyük kısmının emeğe gideceğini söyler. Ne var ki ABD'de sanayi o çağda henüz çok gençtir. Sanayide öncü ülkeler karşısında ABD sanayicilerinin korunması gerekir. Bundan ötürü Kerry, iktisadi çıkar uyumuna inancı ve iyimserliğiyle bu öğretiye bağlı olsa da, sürekli gümrük vergileriyle sanayiyi korumanın gerekliliğine inancıyla ayrılır. Kerry, genç, çok farklı bir toplumun düşüncesini ve bu toplumdaki sanayi çıkarlarını yansıtır. Bu işleviyle Manchester öğretisine yakındır. Ne var ki İngiltere'de ve ABD'de sanayi çıkarlarının değişik türde dış ticaret politikasını gerektirmesinden ötürü, Manchester öğretisi serbest dış ticarete varan teoriler kurarken, Kerry dış ticarette koruma politikasına varabilmiştir. 1980'li yıllardan itibaren dünyanın hakim ülkelerince gündeme getirilen küreselleşme, uluslararası bütünleşme sloganları, Manchester öğretisinin 21. yüzyıl arefesindeki yeni ifadesidir. Başlıca öğeleri de serbest sermaye hareketleri ve çok uluslu şirketlerdir. Bunun ülkelerin aralarında ve kendi içlerinde etnik ırkçı çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde olması ise başlıca çelişkisidir. 17. Neoklasik okul üzerine genel açıklama. Neoklasik okul dar anlamda 1870'lerden 1920'ye kadar geçen yarı yüzyıllık dönemde klasik değer teorisinde köklü değişme yapan ve geçimlik veya tabii ücret anlayışından marjinal verime bağlı ücret anlayışına geçen, fakat bunun dışında klasik görüşleri ve bir takım kayıtlarla liberal ideolojiyi sürdüren iktisatçıların okulu olmuştur. 1929 depresyonunu izleyen yaklaşık yarım yüzyıllık sürede hakim ideoloji olma niteliğini, başta makro iktisatta Keynes, liberal öğretiyle bağlantılı uzlaştırma ideolojilerine bırakmıştır. 1980'li yılların başından itibaren ise yeni teorilerle hakimiyetini geri almış, dünyanın çok geniş bir bölümüne yayılmıştır. 1. Neoklasik iktisatçılar. Klasik okulun hemen tümünün İngiliz düşünürlerinden oluşmasına karşılık, neoklasik iktisatçılar bu ulus tek düzeliğinden uzaktır. Kapitalistleşen bütün Batı Avrupa ulusları ve onun uzantısı ABD içinden çıkmıştır. Neoklasik okulun değer ve bölüşüm teorisi, marjinal fiyat teorisi günümüzde pek az batılı iktisatçı tarafından reddedilir. Ancak neoklasik okulun daha sonra köklü biçimde değiştirilen teorileri de vardır. A. Marjinalist değer teorisinin öncüleri. J. H. von Thünen, 1783-1850, Alman, tarım ve politik iktisatla ilişkili olarak tecrit edilmiş devlet, cilt 1, 1826, cilt 2-3, 1863, H. H. Gossen, 1810-1858, Alman, insanlar arası mübadelenin gelişme kanunları ve sonucu olan insan davranış ilkeleri, 1847, A.A. Cournot, 1801-1877, Fransız, servetin teorisinin matematik ilkeleri, Principe Mathématique de la Théorie des Richesses, 1838, matematik iktisadın başlangıcı sayılır. J. Dupuy, 1804-1866, Fransız mühendis, De la Mesure de l'Utilité des Travaux Publics, 1844, bayındırlık işlerinde faydanın ölçülmesi üzerine. Fakat bu öncülerin de hepsinin öncüsü, daha 1730'da gelirin marjinal faydası kavramına sahip olan İtalyan matematikçisi D. Bernoulli'dir. B. Avusturya'da marjinalistler. Karl Menger, 1840-1921, Avusturya okulunun kurucusu, İktisat İlkeleri Principles of Economics 1871 Friedrich von Wieser 1851-1926 İktisadi Değer Kaynağı ve İlkeleri Tabii Değer Sosyal İktisat Sırasıyla Origin and Principles of Laws of Economic Value 1884 Natural Value 1889 Social Economics 1914 Eugen von Böhm-Bawerk 1851-1914 Kapitalin Pozitif Teorisi Karl Marx ve Sisteminin Çıkmazı sırasıyla The Positive Theory of Capital 1889 Karl Marx and the Clause of His System 1896 Avusturya Okulu'nun daha sonraki belli başlı temsilcileri yeni marjinalistler. J. Schumpeter 1883-1950 İktisadi Gelişme Teorisi, İktisadi Analiz Tarihi sırasıyla The Theory of Economic Development 1912, Business Cycles 1939, Capitalism, Socialism and Democracy 1942, History of Economic Analysis 1954 ve Ludwig von Mises ve Friedrich von Hayek. Oscar Morgenstern ise von Neumann ile beraber yayınladığı Oyun ve İktisadi Davranışlar Teorisi, Theory of Games and Economic Behavior ile tanınır. C. İngiltere'de William Stanley Jevons 1835-1882 Menger ve Walras'la beraber marjinalist değer teorisinin kurucularındandır. Matematik iktisat, ihtimaller teorisi, endeks sayıları konusunda önemli katkıları vardır. Politik iktisadın teorisi, The Theory of Political Economy 1871 başlıca eseridir. P. H. Wicksteed 1844-1927 Politik iktisadın ortak anlamı Common Sense of Political Economy 1910 ile tanınır. F. Y. Edgeworth 1845-1926 Faydacı felsefenin zevk-zahmet kavramlarına matematiği uygulayan, öznel, subjektif fayda teorisini matematikleştiren matematiksel ruh bilim. Mathematical Psychics 1881 Matematik iktisadın gelişmesinde önemli bir aşama sayılır. İngiltere'de öznel değer teorisini günümüze kadar sürdürenler, J. R. Hicks, tüketim teorisine yeniden bir bakış, A Revision of Demand Theory 1956, genel denge teorisine bir katkı olan değer ve kapital, Value and Capital 1930 ile L. C. Robbins, iktisat ilminin mahiyet ve önemi üzerine bir deneme, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 1932'dir. Robbins, iktisatta insan-insan ilişkisini tamamen reddeden, iktisadı kıt kaynakların alternatif gayeler arasında dağılımını inceleyen, amaçlarında bağlantılı olmayan nötr bir bilim diye tanımıyla tanınır. Ricardo, Marx ve Marshall gibi büyük iktisatçıların kaynak kıtlığının sadece bir kaynak dağılımı meselesi yaratmayıp, insan-insan ilişkisini de büyük çapta etkilediğini belirtmiş olmalarına rağmen, Robbins'in bu tanımı bugün Batı ülkelerindeki iktisat ders kitaplarına girmiştir. İngiltere'de adı geçen iktisatçıların, iktisadın temeli olarak öznel değeri ve saf teoriyi belirtmelerine karşılık, Alfred Marshall, A.C. Pigou, ve D.H. Robertson, nesnel, objektif değeri, toplumda yeniden düzenlemeleri ve iktisatta ahlaki ölçüleri benimseyen ayrı bir akımı temsil ederler. A. Marshall, 1842-1924 Matematik ve tarih alanlarında derin bilgisi, iktisada teorik katkıları ve Pigou'dan Keynes'e kadar yetiştirdiği ünlü öğrencilerle tanınır. İktisadın ilkeleri, Sanayi ve Ticaret, Para, Kredi ve Ticaret, sırasıyla Principles of Economics 1890, Industry and Trade 1919, Money Credit and Commerce 1923. A.C. Pigou 1877-1959. Cambridge'de Marshall geleneğini devam ettirmiştir. Refah ekonomisi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Servet ve Refah, Refah İktisadı. Wealth and Welfare 1912, Economics of Welfare 1932. D. İsveç'te. J.G. Knut Wicksell 1851-1926. Matematik ve felsefe alanlarında eğitilmiş, İngiliz ve Avusturya marjinalizmi arasındaki farkları gidererek Walras-Gill genel denge çerçevesinde birleştirebilmiştir. Değer, kapital ve rant, faiz ve fiyatlar, politik iktisat dersleri. Sırasıyla Value, Capital and Rent 1893, Interest and Prices 1893, Lectures on Political Economy, Cilt 1, 1901, Cilt 2, 1906. Gustav Cassel, 1866-1945, özellikle para teorisi üzerinde çalışmıştır. Sosyal Ekonomi Teorisi, Theory of Social Economy, 1918. Bertil Ohlin, 1899-1979. Dış ticaret teorisine katkı yapmıştır. Bölgeler arası ve uluslararası ticaret, istihdamın istikrarlaştırılması meselesi. Sırasıyla Interregional and International Trade 1933, The Problem of Employment Stabilization 1949. E. ABD'de. J.B. Clark 1847-1938. Marjinalizmi ABD'de yaymış, marjinal verim teorisini gelir bölüşümünün temeli yapmıştır. Servetin bölüşümü, iktisat teorisinin esasları, sırasıyla The Distribution of Wealth 1899 ve Essentials of Economic Theory. E. Fisher 1867-1947. Paranın değeri, konjonktür dalgaları ve kapital teorisine katkısı vardır. Kapital ve gelirin mahiyeti, faiz haddi, paranın satın alma gücü, endeks sayılarının hazırlanması, faiz teorisi, boomlar ve depresyonlar, sırasıyla The Nature of Capital and Income 1906, The Rate of Interest 1907, The Purchasing Power of Money 1910, The Making of Index Numbers 1922, The Theory of Interest 1930, Booms and Depressions 1932.